Ayrım 8.
Savaş çığlıkları ortalığı inletiyordu. Huya hop, huya hop, huya hop. Çığlıklar atılan kahkahalara karışıyor, gürültü küçük adanın sessizliğini bozuyordu. Nemetçek'in üzgün bir kurbağadan farkı yoktu. Suratı asık, bakışları küskün, suyun üzerindeki gözleri biraz ötedeki Gereb'e dikilmişti. Gereb kıyıda bacaklarını ayırarak durmuş, kaba kaba gülerek Nemetçek'e "Oh olsun" der gibi başını sallıyordu. Neden sonra pastorlar tarafından serbest bırakılan Nemetçek gölden emekleyerek çıktı. Tepeden tırnağa sırılsıklam, üstü başı çamur içinde bir adamcık. Bu halini gören kızıl gömleklerin neşesine ve coşkusuna diyecek yoktu. Zavallı Nemetçek'in küçük bir fino köpeğinden farkı yoktu. Şöyle bir silkinince bütün çevresindekiler kaçıştılar, sular sıçramasın diye. Eh işte, düşenin dostu olmaz derler ya. Alayların da sonu bir türlü gelmiyordu artık. Kurbağaya bakın kurbağaya. Bol bol yuttun mu suları, yetti mi? Hazır suya girmişken biraz da yüzseydin. Nemetçek karşılık vermiyordu. Yalnızca acı acı gülüyor, ıslak ceketini sıvazlıyordu eliyle. Tam bu sırada Gereb yanına yaklaşıp karşısında durdu. Önce sırıtarak güldü, ardından caka satar gibi sordu. Ne haber, iyi miydi? Nemetçek iri mavi gözlerini Gereb'in yüzüne dikip şöyle bir baktı. İyiydi ya dedi, elbette iyiydi. Kıyıda durup karşıdan benim halime gülmekten çok daha iyiydi. Arkadaşlarımın düşmanlarıyla işbirliği yapmaktansa bütün bir yıl boğazıma kadar suya batmış olarak oturmam daha iyi. Beni suya daldırmanız vız gelir bana. Geçenlerde ben kendiliğimden de girdim suyun içine. Ve ne gördüm? O gün suyun içindeyken biliyor musun? Seni gördüm. Seni burada hem de düşmanlarımızın arasında gördüm. Beni aranıza çağırabilir, sizden olayım diye bana kavuk sallayabilir, size katılayım diye beni armağanlara boğabilirsiniz. Ama hepsi boşuna. Bütün bunlar beni hiç mi hiç etkilemez. Beni yine suya daldırsanız da, yüzlerce, binlerce kez suya daldırsanız da yine geleceğim, yarın da geleceğim, öbür gün de. Beni bulamayacağınız bir yere saklanmayı bileceğim. Hiçbirinizden korkum yok benim. Hele siz de Pal Sokağı'na arsamızı elimizden almaya gelin, bizi karşınızda bulacaksınız orada. Hele bir gelin de alın boyunuzun ölçüsünü. Bizim de 10 kişi olduğumuz bir yerde benim şimdi konuştuğumdan başka bir dille konuşuruz sizinle. Beni alt etmek kolay elbette. Büyük balık küçük balığı yer. Müzenin bahçesinde pastörler millelerime el koymuşlar, almışlardı millelerimi. Onlar benden güçlüydüler o sırada. Bir kişi 10 kişiyle başa çıkamaz. Onun için hiç mi hiç aldırdığım yok burada olup bitenlere. Beni dövseniz de vız gelir bana. İsteseydim suya dalmak zorunda da kalmazdım. Ama sizden biri olmak istemedim ben. Dilerseniz suda boğarak öldürün beni, öldüresiye dövün isterseniz. Ama ben ihanet etmem şurada duran gibi. Şunun yaptığını yapmam, ihanet etmem ben. Kolunu uzatan Nemetçek Gereb'i gösteriyordu. Gereb'in kahkahası boğazında düğümlenip kalmıştı. Fenerin ışığı Nemetçek'in küçük sarı başını, ıslak giysilerini aydınlatıyordu. Gururla, korku bilmez ve içinin temizliğini yansıtan bir bakışla Gereb'e bakıyordu Nemetçek. Bu bakış altında ezilen Gereb içine bir ağırlık çöktüğünü hissetti. Ciddileşti, başı önüne eğildi. Herkes suspus olmuştu. Öylesine bir sessizlik ki bir tapınaktaydılar sanki. Nemetçek'in üstünden suların şıp şıp yere damladığı görülüyordu. Bu büyük sessizliği bozan Nemetçek oldu. Gidebilir miyim artık? Kimse karşılık veremedi. Nemetçek yeniden sordu. Beni öldürüseye dövmeye niyetiniz yok anlaşılan. Gidebilir miyim? Yine bir karşılık çıkmayınca yavaş yavaş ve sakin adımlarla köprüye doğru yürümeye başladı. Tek bir el bile kalkmadı. Tek bir çocuk olsun kıpırdamadı yerinden. Bu ufacık sarışın oğlanın gerçek bir kahraman gibi, erkek bir adam gibi davrandığını hepsi de kabullenmişti. Yetişkin bir erkek gözüyle bakılmayı hak etmişti doğrusu. Köprüdeki nöbetçiler bütün olağan biteni izlemişlerdi. Hayran hayran Nemetçek'e bakıyorlardı. Ona dokunmayı göze alamadılar. Nemetçe köprüye yeni adım atmıştı ki French atışın gürleyen sesi yükseldi. Dikkat! Esas duruşta selama geçen nöbetçiler parlak uçlu mızraklarını havaya diktiler. Bütün öbür çocuklar da hep birlikte mızraklarını havaya dikip topuklarını vurdular. Mızrakların sivri uçları ay ışığı altında pırıl pırıldı. Ses soluk çıkmıyordu. Bütün duyulan Nemetçek'in yavaş yavaş uzaklaşan adımlarından çıkan sesti. Sonra içlerine su dolmuş ayakkabılarının foşurtusunu andıran bu ses de duyulmaz oldu. Nemetçek gitmişti. Adadaki kızıl gömlekler şaşkın şaşkın bakıştılar karşılıklı. French at başı önünde düzlüğün ortasındaydı. Tam bu sırada yanına yaklaşan Gereb atışın karşısına geçip durdu. Gereb'in yüzü bembeyazdı, duvar gibi. Bir şeyler mırıldandı kemküm ederek. Şey hani biliyorsun ya ama French at sırtını döndü Gereb'e. Bunun üzerine Gereb kıpırdamadan duran öteki çocukların yanına yürüdü. Pastor kardeşlerden büyüğünün karşısına geçti. Kem küm ederek mırıldandı yine deminki gibi. Şey hani biliyorsun ya ama pastor da komutanının yaptığını yaptı, sırtını döndü. Gereb ne yapacağını şaşırmış, sap gibi ortada kalmıştı. Boğulur gibi bir sesle artık gitsem iyi olacak dedi. Bir karşılık veren olmadı. Gereb de aynı yolu biraz önce küçük Nemetçek'in izlediği yolu izleyerek uzaklaştı. Ama onu selamlayan falan olmadı. Nöbetçiler köprünün korkuluğuna yaslanmışlar, suya bakıyorlardı. Botanik bahçesinin sesliliği içinde Gereb'in ayak sesleri gittikçe uzaklaştı, sonra kesildi. Kızıl gömlekler kendi kendilerine kalınca French atışa bir canlılık geldi. Pastör kardeşlerinin büyüğüne yüzleri birbirlerine değercesine yaklaştı, sakin sakin sordu. Müzenin bahçesinde bu çocuğun milelerini mi aldın sen? Pastör hafif bir sesle evet dedi. Kardeşin de yanında mıydı? Evet. El koydum mu yaptınız? Evet. Küçük, güçsüz çocukların mileleri alınmayacak demedim mi ben? Kızıl gömleklere böyle buyruk vermedim mi? Pastör kardeşler suspus olmuştu. French atışa karşı gelinemezdi. Komutan sert bakışlarıyla tepeden tırnağa süzdü iki kardeşi. Sonra karşı durulamayacak sakin bir sesle buyurdu. Girin suya bakalım. Pastörler hiçbir şeyi anlamamış gibi bakı kaldılar başkanın yüzüne. Anlamadınız mı? Böyle olduğunuz gibi giyimlerinizle doğru suyun içine. Bazı çocukların kıs kıs güldüğünü görünce sözü sürdürdü atış. Bunların haline gülenler de suyu boylayacak. Bunu iyi bilin. Bunun üzerine kimse de gülecek hal kalmadı. Pastörlere şöyle bir bakan French atış sabırsızlanarak ''Ne duruyorsunuz?'' diye bağırdı. ''Doğru suyun içine, hem de boğazınıza kadar, marş marş!'' Ötekilere dönüp çıkıştı. ''Siz de aval aval bakıp durmayın onlara, dönün sırtınızı!'' Kızıl gömlekler oldukları yerde çark edip sırtlarını göle verdiler. Hatta French atış bile pastör kardeşlerin bu cezayı kendilerine nasıl uyguladığını seyretmedi. İki kardeş tıpış tıpış göle doğru yürüyüp boğazlarına kadar suya girdiler. Çocuklar bir şey görmediler ama iki kardeşin çıkardığı şapırtıyı bal gibi duydular. French atışa gelince o bir göz atmaktan alamadı kendini. İki kardeşin gerçekten suya girdiklerinden emin olmak istedi. Sonra komutunu verdi. Tüfek indir, ileri marş! Birliği adadan çıkarmak üzere yürüyüşe geçirdi. Nöbetçiler feneri söndürdüler. Uygun adımla köprüden geçen birliğe katıldılar artçı olarak. Çok geçmeden kızıl gömlekler botanik bahçesinin sık bitkileri arasında gözden kayboldular. Pastör kardeşler emekliye emekliye çıktılar gölden. Karşılıklı bakıştılar, birbirlerini gözden geçirdiler. Sonra her zamanki gibi ellerini ceplerine sokup yürümeye koyuldular. Ağızlarını bıçak açmıyordu. Yaptıklarından utandıkları belliydi. Ada ay ışığı altında ilk yaz akşamının sessizliği içindeydi. Yine ıpıssız kalmıştı. 6. Bölüm. Ertesi gün öğleden sonra saat 2:30'a doğru birbirinin ardınca arsanın küçük kapısından içeri giren çocuklar tahta perdenin iç tarafına kocaman çivilerle tutturulmuş büyük bir kağıt gördüler. Bu büyük kağıt bir bildiriydi. Boka tarafından bütün bir gece uykusuz kalınarak yazılmıştı. Bildiri kocaman basım evi harfleriyle kara çinimürük gibi kullanılarak hazırlanmıştı. Yalnız satır başlarındaki harfler kan kırmızısıydı. Bildiri: Herkes görevinin başına. Ülkemiz büyük bir tehlikeyle karşı karşıyadır. Gözü pek davranmazsak bütün topraklarımızı elimizden alacaklar. Kızıl gömlekliler bize saldırmak istiyorlar. Arsamız tehlikededir. Ama biz karşılarında yer alıp gerekirse hayatımızla koruyacağız ülkemizi. Herkes üzerine düşen görevi yapacaktır. Başka. Hiç kimse top oynamak istemiyordu bugün. Top, depo görevlisi Richter'in cebinde rahatına bakıyordu. Çocuklar bir aşağı bir yukarı geziniyor, yakında çıkacak savaş üstüne konuşuyorlardı. Bu arada hep tahta perdedeki bildirinin önüne gidiyor, o ateşli sözleri yeni baştan okuyorlardı. Çoğunun ezberindeydi artık bildiri. İçlerinden biri odun yığınlarının üzerine çıkıyor, sesine bir savaşçı havası vererek aşağıdakilere okuyordu bildiriyi. Hoş, aşağıdakiler bütün okunanı ezbere biliyorlardı ama yine de ağızları açık dinlemekten kendilerini alamıyorlardı. Bildiriyi sonuna kadar dinledikten sonra bir koşuda soluğu tahta perdenin önünde alıyor, yeni baştan okuyor. Bu kez de onlar odun yığınına tırmanıp aşağıda kalanlara yineliyorlardı bildiride yazılanları. Bütün Pal Sokağı çocuklarının aklı fikri bu bildirideydi. Nasıl olmasındı? Bir araya geleli, yani bütün tarihleri boyunca böyle bir olayla karşılaşmamışlardı. Boka, kendi imzasını taşıyan bir bildiri yayınladığına göre durum gerçekten kötü, tehlike gerçekten büyük olmalıydı. Çocuklar bu olayla ilgili tek tük ayrıntıyı daha önce de duymuşlardı. Gereb'in adı orada burada kulaklarına çarpmıştı ama yine de kesin bir şey bilmiyorlardı. Başkan Gereb konusunu çeşitli nedenlerden ötürü gizli tutmayı uygun bulmuştu. Başkanın üzerinde durduğu bu nedenlerden biri de Gereb'i arsada suçüstü yakalayıp mahkemeye vermekti. Küçük Nemeçek'in tek başına gizlice botanik bahçesine gireceği, orada ortalığı ayağa kaldıracak bir olay yaratacağı başkanın hayalinden bile geçmezdi elbette. Başkan bunu ancak bugün öğleden önce okulda öğrenmişti. Latince dersinden sonra okul kapıcısının çörek sattığı bodrum katında Boka'yı bir kenara çeken Nemeçek bütün olan bitenleri anlatmıştı. Ama saat 2:30'da bile arsadakilerden hiçbirinin fazla bir şey bildiği yoktu. Herkes başkanı bekliyordu. Bu genel heyecana özelliği olan bir de telaş katılmıştı ayrıca. Macun derneğinin kendi yapısıyla ilgili bir aksaklık. Evet, derneğin macunu kupkuru kesilmişti. Orasında, burası da çatlaklar belirmiş olan macun kullanılmaz haldeydi, yapışkanlığını yitirmişti. Kimdeydi suç? Hiç kuşkusuz başkanda. Macunu çiğnemek görevi de başkana düşüyordu elbette. Yeni başkan Kolnay'ın bu görevi safsakladığı ortadaydı. Bir ihmalci tutumu ilk yeren üyenin kim olduğunu bulmak zor olmasa gerek. Evet, sert bir çıkış yapan ilk üye Barabas oldu. Üye üye dolaşıp başkanın ihmalini ağır sözlerle suçladı. Bu girişimi başarıya da ulaşmadı değil. Daha 5 dakika bile geçmeden olağanüstü bir toplantı yapılması için üyeleri harekete geçirdi. Kolnay işin içinde ne olduğunu sezinliyordu. Güzel dedi. Yalnız şu sırada arsanın durumu çok daha önemli. Olağanüstü toplantı çağrısını ancak yarın yapabilirim. Gel gelelim Barabas Nuh diyor, peygamber demiyordu. Canımıza tak etti artık. Sayın Başkan, korkuyor anlaşılan. Senden mi korkacığım? Hayır, benden değil, genel kurul toplantısından. Toplantının bugün yapılmasını istiyoruz. Kolnay tam karşılık veriyordu ki dışarıdan Pal Sokağı çocuklarının savaş çığlıkları yükseldi. Hepsi de dikkat kesildiler. Boka küçük kapıdan içeri girdi. Yanında yürüyen Nemeçek büyük el örgüsü atkısını boynuna sarmıştı. Başkanın görünmesiyle bütün tartışmalar kesildi. Kolnay da çabucak yumuşadı. İyi öyleyse dedi. Toplantıyı bugün yaparız. Ama önce Boka'yı dinleyelim de. Ona bir diyeceğim yok diye karşılık verdi Barabas. Boka'nın dört bir yanına doluşan çocuklar soru yağmuruna tuttular onu. İki dövüş horozu olan Kolnay ile Barabas da kalabalığa katıldılar. Susmalarını işaret eden Boka, bütün çocukların dikkat kesilerek dinlediği şu sözleri söyledi. Arkadaşlar, bildiriyi okudunuz. Nasıl bir tehlikeyle karşı karşıya olduğumuzu anladınız. Düşman kampına giren casuslarımız, kızıl gömleklerin yarın için bir saldırı hazırladıklarını öğrendiler. Bu sözler üzerine bir uğultu yayıldı ortalığa. Savaşın kapıya dayandığından hiç kimsenin haberi yoktu. Evet dedi Boka, yarın. Bugünden başlayarak sıkı yönetimi ilan ediyorum. Herkes üstlerinin buyruklarına kayıtsız şartsız uyacaktır. Tüm subaylar da bana uyacaklar. Savaş bu, çocuk oyuncağı değil. Kızıl gömlekler güçlü ve bizden üstündürler. Kıran kırana çarpışma olacak. Kimseyi zorla savaşa sürüklemek niyetinde değilim. Onun için şimdiden açıklıyorum. Savaşa katılmak istemeyenler ellerini kaldırsınlar. Bir sessizlik çöktü ortalığa. Kimse elini kaldıramıyordu. Boka tekrarladı. Savaşa katılmak istemeyenler ellerini kaldırsınlar. El kaldıran yok mu? Bütün çocuklar tek bir ağızdan bağırdılar. Yok. Öyleyse yarın saat tam 2'de burada bulunacağınıza söz verin. Çocuklar teker teker başkanın önünden geçtiler. Boka ertesi gün için hepsinden ayrı ayrı söz aldı. Lejik ileri atıldı. Sayın başkanım dedi. Hepimiz buradayız. Yalnız gerek yok. Ortalığa bir mezar sessizliği çöktü. Herkes merak içindeydi. Ne olmuştu şu gerebe acaba? Boka kafasına bir şey koydu mu ondan caymazdı bir daha. Bir sonuca varmadan önce Gereb'i burada arkadaşların önünde rezil etmek niyetinde değildi. Oradan buradan sesler yükseldi. Gereb'e ne oldu? Öğrenmek istiyoruz. Hiçbir şey olmadı diye karşılık verdi Boka. Sakin bir sesle. Onu daha sonra konuşacağız. Şimdi önemli olan savaşı kazanmamız. Ama buyruklarımı vermeden önce bir açıklama yapmam gerekiyor. Aranızda dargınlıklara, küskünlüklere hemen son vermenizi istiyorum. Bugün dargınların birbirleriyle barışacakları gündür. Kimseden çıt çıkmıyordu. Söyleyin bakalım dedi başkan. Aranızda birbirine dargın olanlar yok mu? Vay sessizliği bozdu. Öyle sanıyorum ki şey. Hadi hadi çıkar baklayı ağzından. Şey işte Kolnay ile Barabas. Boka Barabas'tan yana döndü. Doğru mu söylüyor? Barabas kıpkırmızı kesildi. Evet dedi Kolnay'la. Kolnay da evet Barabas'la dedi. Boka sertçe çıkıştı. Barışın hemen yoksa ikiniz de kovarım buradan. Birbirimizle iyi geçinelim ki iyi savaşalım. Zorlana zorlana Boka'nın önüne yaklaşan iki dargın isteksizce el uzattılar birbirlerine. Elleri daha birbirinden ayrılmamıştı ki Barabas birden atıldı. Başkanım ne var? Bir şartım var. Neymiş o? Şey işte, yani diyelim ki kızıl gömlekler saldırmadılar bize. O zaman Kolnay'la dargın kalayım yine. Çünkü Boka Barabas'ı delik deşik eden bir bakışla baktı. Kes sesini artık. Azarlanan Barabas suspus oldu. Ama içi içini yiyordu. Karşısına geçmiş keyifli keyifli sırıtan şu Kolnay'a punduna getirip bir dirsek atabilse ne güzel olurdu. Neleri gözden çıkarmazdı bunun için. Boka Nemeçek'ten yana döndü. Er Nemeçek, şu savaş planını ver bakalım. Nemeçek her zamanki gibi hizmete hazır, elini cebine atıp bir kağıt çıkardı. Boka'nın öğle yemeğinden sonra hazırladığı savaş planıydı bu. Bütün çocuklar kağıdı bir taşın üzerine yayan Boka'nın çevresini kuşattılar. Nereye gönderileceklerini, ne görev alacaklarını merakla bekliyorlardı. Boka savaş planını şöyle açıkladı. Planı iyice gözden geçirin, beni de iyi dinleyin. Bu gördüğünüz ülkemizin haritasıdır. Casuslarımızın raporuna göre düşman aynı anda iki cepheden saldırıya geçecek. Palk Sokağı ile Maria Sokağı'ndan. Şimdi sırayla görelim bunları. Şu A ve B ile işaretlenmiş iki dikdörtgen. Palk Sokağı'na açılan kapıyı savunmakla görevli iki birliktir. A birliği Weiss'ın komutasına ve 3 kişiliktir. B birliğinde ise 3 er bulunacak ve birlik Lejik'in komutasında olacaktır. Maria Sokağı'na bakan kapıyı da yine iki birliğimiz savunacaktır. Bu kapıda C birliğinin komutanı Richter, D birliğinin komutanı Kolnay'dır. Tam bu sırada bir ses yükseldi. Neden ben değilim? Boka sert bir sesle sordu. Kimdi o konuşan? Barabas el kaldırdı. Yine mi sen? Hele bir daha sesin çıksın, soluğu savaş divanında alırsın. Otur yerine. Barabas kemküm edip yerine oturdu. E harfiyle ve numaralarla işaretlenmiş kara noktalar siperlerimizdir. Kum torbalarıyla güçlendirilecek olan bu siperlere ikişer kişi yetecektir. Kumla savaşmak kolaydır ne de olsa. Delik bu siperler öylesine yakın ki birbirlerine, saldırıya uğrayan herhangi bir sipere yanındaki siperden yardım edilebilir. 1, 2, 3 numaralı siperler arsayı Maria Sokağı cephesinden koruyorlar. 4, 5 ve 6 numaralar ise A ve B birliklerine kum bombalarıyla yardım edecekler. Öbür siperlerle kalelere kimlerin gideceğini daha sonra açıklayacağım. Birlik komutanları birliklerine alacakları erleri kendileri seçecekler. Anlaştık mı? Bir ağızdan evet komutanım dediler. Bütün çocuklar ağızları şaşkınlıktan bir karış açık, gözleri dört açılmış, bu görkemli kurmay haritasının önden ayrılamıyorlardı. Hatta kimileri not defterini çıkarmışlar, başkomutanın söylediklerini harıl harıl not ediyorlardı. Birliklerimiz savaş taktiği işte bu dedi Boka. Şimdi sıra asıl savaş emrine geliyor. Hepiniz dikkat edin. Tahta perde üzerine çıkacak gözcülerimiz. Kızıl gömleklerin yaklaştığını haber verir vermez A ve B grupları kapıları açacaklar. Biz mi açacağız kapıları? Evet, açacağız. İçeride kapalı duracak değiliz. Çünkü savaşı kabul ediyoruz. Varsın girsinler içeri. Onları dışarı atmasını biliriz. Dediğim gibi kapıları açıp düşmanı içeri alacağız. Son erleri de içeri girdi mi saldırıya geçeceğiz. 4, 5 ve 6 numaralı siperler hemen o anda bombardımana başlayacaklar. Bu Paris Sokağı cephesindeki birliğin görevidir. Düşmanı atabilirseniz atacaksınız oradan. Diyelim atamadınız. O zaman 3, 4, 5, 6 numaralı siperleri yarmalarını, arsada tutunmalarını önleyeceksiniz. Maria Sokağı cephesindeki birliğin görevi daha da zor. Richter ile Kolnay siz iyi dinleyin. C ve D birlikleri Maria Sokağı'na gözcü çıkaracaklar. Kızıl gömleklerin ikinci birliği Maria Sokağı yönünden görünür görünmez birliklerinizi savaş düzenine sokacaksınız. Diyelim kızıl gömlekler kapıdan içeri girdiler. Her iki birliğiniz kısa bir çatışmadan sonra kaçıyormuş gibi yapacak. Buraya bakın haritaya. Görüyor musunuz? İyi bak Richter. Şu senin komutan altındaki C grubu. Kaçıp sundurmaya sığınacaksınız. Parmağı ile yerini gösterdi. İşte şuraya. Tamam mı? Tamam. Kolnay'ın komutasındaki D grubuna gelince. O da koşarak Yano'nun barakasına dalacak. Şimdi iyi dinleyin. Sıra en önemlisine geldi.